Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
İyi günler.
Bir ayı daha geçirdik. Evet, yeni yılın ilk ayını bitirdik. Nasıl? Yeni yıla nasıl girdik hocam?
Çalışarak.
Çalışarak değil mi? Yoğun çalışarak. Bugün de o çalışmaların son durumunu sizden rica edeceğiz. Evet. Ne yaptık, ne ettik onları öğreneceğiz. Ama Bir kötü haberimiz, Aksel Tibet arkadaşımızı, arkeolog ve Açık Radyo programcısı 63 yaşındayken kaybettik. Dostlarına, arkadaşlarına, ailesine başsağlığı diliyoruz. Çok zarif bir insandı, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Aynı zamanda 1 Şubat 2002'de kaybettiğimiz Aykut Barka hocamızın da ölüm yıl dönümü 2 gün sonra geliyor. 17 yıl geçmiş aradan. Evet, yani bu Altın Saatler programının olmasını da ona borçluyuz. Çünkü 60 günlük Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi faaliyetlerinden sonra bunu bir görev olarak bize vermişti. Haftada bir kere mutlaka bir program yapacaksınız demişti ve vefatına kadar da elinden gelen her türlü desteği verdi. Evet, onu da özlemle anıyoruz. Aykut hocamızı. Evet hocam, ne yapıyoruz bugün? Ne çalıştınız? Ne kadar çalıştınız?
Önce bir haber vereyim. Bu,
lütfen.
Daha önceki programlarımızda da birkaç kere belirttiğimiz bir konu var. Bu yeni deprem yönetmeliği, biliyorsunuz, Bina Deprem Yönetmeliği adını verdiğimiz yönetmelik 1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe girdi. Geçen sene Mart 18'de yayınlanmıştı. Bir 9 aylık bir geçiş süresi tanındı.
Söz konusuydu.
İşte bu arada eğitimler yapmaya çalıştık. Onları da aktarmıştık daha önce.
Evet.
Bizim ekibimiz işte 7 ayrı ile giderek, İstanbul dahil, Türkiye'de cumartesi pazar hafta sonları ikişer günlük yoğun bir program vermeye çalıştık. İşte
evet, bunun geriye dönüşleri oldu mu hocam?
Çok müsbet dönüşleri var. Tabii. Yani özellikle daha önce de belirtmiştim, işte hazırladığımız kitap tabii kalıcı bir doküman olduğu için. Yani onu defaatle okuyorlar, bakıyorlar, ediyorlar.
İnceleniyor.
Tabii biz her yere gidemedik ama bizim gidemediğimiz yerlerde de mahalli üniversiteler yine bizim hazırladığımız dokümanları esas alarak eğitim pek çok yerde bunu yaptılar.
Yaptılar. Yani
onlardan haber aldık. Çoğunu tanıyoruz, genç arkadaşlar. Epey bir yararı olduğunu düşünüyorum tabii. Bunların devam etmesi lazım tabii çeşitli platformlarda. Bakalım şimdi yönetmeliğin ilk uygulamaları, ama tabii garip bir şey böyle durum. 1997 yönetmeliği ki 98 yönetmeliği 98'in 1 Ocağı'nda yürürlüğe
girmişti.
Yani tam kaç sene oluyor? 21 sene önce.
21 sene önce.
Ama ilginç olan, yani ironik olan şey şu. O zaman da Türk ekonomisi gayet kötü bir durumdaydı. İnşaat faaliyetleri tamamen durmuştu. Evet. Dolayısıyla 97 yönetmeliği, daha 98, bazıları 98 yönetmeliği derler. Hani yürürlüğe girdiği için. Deprem 99'da oldu. O depreme kadar olan 1,5 yıldan fazla süre içinde hemen hemen hiç uygulanmadı. Türkiye çünkü çok büyük bir bunalımın içindeydi. Bunalım. Ekonomik bunalımın evet. içindeydi. Ve o yüzden de çoğu insan yeni bir yönetmeliğin hazırlandığını farkında bile olmadılar. O nedenledir ki bugün hala bir takım politikacılar da dahil 99 deprem yönetmeliği diyorlar. Yani onun o yönetmeliğin 99 depremlerinden sonra hazırlandığını
olmuş gibi
varsayıyorlar veya öyle biliyorlar. Şimdi de öyle bir durumdayız. O kadar kötü ki inşaat piyasası. Yani ne kadar proje yapılıyor, ne yapılıyor bilmiyorum. Belki yavaş yavaş açılıyor mudur bazı yerlerde. Belki de yerel olarak değişebilir. Çeşitli yerlerden, işte eğitime gittiğimiz yerlerden özellikle, işte yönetmeliğin çeşitli maddeleriyle ilgili her gün bir iki tane soru alıyorum. Hocam bunu böyle mi anlamak lazım, işte şu mudur, bu mudur?
Bu çok mesela. Önemli ama değil mi?
Tabii evet. Yani mühendisler şey yapıyor. Öğrendikçe bazı konuları iyi anlamadıkları,
araştırdıkça
emin olmak için soru soruyorlar vesaire. Şimdi bu arada
Hemen bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi daha önceki yönetmeliklerde özellikle kamu yönetiminin binalarının yapımında yönetmelik çok da geçerli değildi. Uygulanması.
Yok, uygulanır da evet. Kontrol edilmiyordu. Yani,
kontrol edilmiyordu,
yani,
evet.
Tabii hani resmi kontrol yoktu.
Doğru.
Yani denetim mekanizmasının dışında bırakılıyor.
Doğru, doğru.
Bu da çok yanlış bir şey tabii evet. Yani.
Bu yeni durumda bir değişiklik oldu mu bunda?
Bu yönetmelikle ilgili bir konu değil. Bu evet. Ayrı bir denetim mekanizması, zaten bu olayın dışında bir olay.
Evet.
Bir değişiklik olduğunu sanmıyorum. Yani kamu, şöyle bir düşünce var herhalde. Yani kamunun yeteri kadar işte bu projeleri ve tatbikatı, uygulamayı denetleyecek yeteri kadar mühendisi var diye bir varsayım var herhalde.
Evet.
Dolayısıyla
ve yanlış yapmaz gibi de
evet,
bir
herhalde işte,
yani kabul, ön kabul var herhalde
evet,
değil
maalesef,
mi?
Maalesef evet. Evet. Yani bu doğru bir şey değil yani aslında. Çünkü özellikle artık bu deprem tasarımı giderek zorlaşıyor, kaçınılmaz bir biçimde. Bu konuda bizim en büyük problemlerimizden biri. Yani şimdi mühendislik camiasının içinde bu konuda da tartışma çok büyük. Giderek daha zorlaşıyor bu iş. Kapsamı büyüyor. Daha kompleks hale geliyor. Mühendislerin hepsi bu konuları iyi bilemiyorlar. Ne oluyor? İşte acaba bunlar böyle bu kadar kompleks şartname hazırlamasak daha mı iyi olurdu? Gerçi bu bütün dünyada tartışılan bir konudur. Hani daha basitleştirsek miydik acaba falan gibi bir takım düşünceler var. Bir yandan hem peki güzel basitleştirelim. Yani aslında daha tercih edilir gibi görünüyor. Ama binaların kendisi daha kompleks hale geliyor. O basit bilgilerle, tabii, basit yönetmeliklerle.
Hatta sofistike binalar
yapılmaya başladı.
Bu kadar sofistike
binaları nasıl yapacaksınız? Öyle bir çelişki var.
Evet.
Ama dediğim gibi bu biraz bütün dünyada da vardır yani. Böyle iki farklı görüş her zaman. Bazıları işte der ki yönetmelikler yeteri kadar ayrıntılı olsun, her şey olabildiğince kapsasın. Öbürleri de işte basit olsun vesaire gibi. Bu bizim içimizde de aslında yönetmelik hazırlıkları sırasında bu tartışmalar yoğun bir biçimde yapıldı. Hatta bu nedenle bu basit olsun görüşüne ne savunan arkadaşlar, onların görüşlerini aksettirmek üzere yönetmelikte bir 17. bölüm var. Bu yaklaşımı esas alıyor. Aslında böyle enteresandır. Yönetmeliğin ilk 16 bölümü belli bir yaklaşımı, demin söylediğim ilk yaklaşımı, yani ayrıntılı yönetmelik yaklaşımını belirserken çok ısrar etti bir grup arkadaşımız. Pek dedik yani hadi bakalım siz de
bunu da koyalım,
hazırlayın öyle bir bölüm. O 17. bölüm, son bölüm işte basit binaların.
Bunu
basit,
ilk defa konuşuyoruz hocam.
Olabilir, olabilir.
Yani basit bina derken iki katlı, beş katlı
işte
binaları.
Beş kata kadar galiba. Evet. Benim taraftar olmadığım bir şeydi. Yani aslında biz 15 kişilik komisyonda bu ittifakla geçmedi bu şey ama.
Evet. Ama bir grubunda
ekseriyetle geçti diyelim, talebi öyle diyelim.
Karşılanmış
dedik
oldu.
Yani şimdi bilmiyoruz ne kadar uygulanacağını da bilmiyoruz. Çünkü evet, illa bunu uygulayacaksın veya bunu uygulayacaksın diye bir zorunluluk yok. Ama yani o yaklaşımın uygulanma şansının düşük olduğunu düşünüyorum.
Evet. Özel bir şerh var değil mi hocam? Yani basit bina derken neyin kastedildiğine
tabii,
ilişkin.
Tabii tabii, her yerde kullanılması evet, mümkün değil. Evet. Mümkün değil. İşte bu çelişki yani aslında Belki bütün olaylarda, bütün mesleklerde buna benzer çelişkiler yaşanıyor. Yani bilgi geliştikçe bu bizim işimiz o bakımdan çok tipik bir örneği oluşturuyor. Bilgi gelişiyor. Uygulama sofistike hale geliyor. Dolayısıyla uygulayıcılar, yani mühendisler, proje yapanlar veya uygulama yapanlar, ama özellikle proje yapanlar daha çok öğrenmek, daha iyi eğitilmek durumundalar. Bu kolay bir şey değil. Bu basit bir konu değil. Basit bir uygulama eğitimi değil bu. Yani mühendislik eğitimi bir üniversite eğitimi konusu her şeyden önce. Tabii. Onun arkasından da bir mesleki eğitim geliyor. Türkiye'deki üniversite durumlarını biliyoruz. Türkiye'de şimdi 200'e yakın işte gece bölümleri dahil inşaat mühendisliği bölümleri olduğu söyleniyor. Bunlar korkunç bir şey. Bunların tam sayıları bilmiyorum ama çok büyük bir kısmı yetersiz öğretim üyesi kadrosuna sahip olduğu söyleniyor.
Evet.
Görüyoruz.
Bu konuda tafsilatlı bir programı İnşaat Mühendisleri Odası evet. Genel Başkanı evet. Cemal arkadaşımızla evet. yapmıştık.
Evet. Evet. Evet. Cemal'in her zaman söylediği konular evet. bunlar. Şimdi öte yandan aslında büyük kentlerimizdeki büyük üniversitelerimize de öğrenci sayısının fazlalığı, yine yeterli kaliteli öğretim üyesinin sayıca azlığı problemleri de yaşanıyor. Yani yalnız küçük şehirlerde hani küçük üniversitelerin problemi değil bu yani. Genel değil, olarak tabii. genel olarak bunu biz görüyoruz. Bütün ülke gerçeğinde, ülke genelinde eğitim kalitesinde belirli bir düşüş var. Bu halledilmesi lazım tabii. Aslında bu işte bütün üniversite giriş sisteminden gelen o ezberci eğitim vesaire. Bunlar genel konular tabii yani ama hepsine yansıyor. Mühendislik konularına tabii daha çok yansıyor. Mühendislik konusu ezbere yapılacak bir şey değil yani. Matematiğe dayalı, hesaba kitaba dayalı bir şeyden bahsediyoruz. Ezberleyerek yapamazsınız. Bunları öğreneceksiniz. İyi bir matematik background'unuz olacak. Ya hani çok iyi demeyeyim de yeterli olacak.
Bütün bunların arkasından uygulama tecrübeleriniz tabii olacak tabii.
Yani tabii uygulamayla ilgili problemler var. İşte o yüzdendir ki yıllardır ve yıllardır bu her önüne gelen her diploma alan mühendise proje yapma yetkisini vermeyelim. Bunları belli bir eleme süzgecinden ve sertifikasyon sürecinden geçirelim diye konuşur dururuz, mücadele eder dururuz. Ben kendim şahsen yani neredeyse 30-35 senedir bu konuların özellikle üstünde çalıştım, yazdım, ettim vesaire. Bunu bu programlarda da belki bıktırırcasına tekrar etmişizdir ama hakikaten bu olacak bir şey değil. Yani bu yetkilendirme, belgelendirme yahut yetkin mühendislik adını veriyoruz. Bu sistemi Türkiye'nin hala bunca artık Türkiye geri bir ülke değil. Yani gelişmekte olan bir ülke. Hatta inşaat alanında bakarsanız sayıca ve işte bilmem kompleks yapılar bağlamında ileri bir ülke gibi görünüyor.
Tabii dışarıdan. Harcanan bütçeler itibariyle de.
Bütçe yani hatta yani bugüne kadar bu bunalıma kadar temel iktisadi faaliyetin ana unsuru gibi görünen inşaat alanında müthiş büyük bir bilgisizlik ve ehliyetsizlik şeyi içinde devam ediyor.
Hala hüküm sürüyor.
Yani evet. Bu inanılır bir şey değil yani. Bu hakikaten değil. Yani bazen insan düşünüyor acaba yani bu hoyrat taahhüt sisteminin içinde bu bilgisizlik bazılarının işine mi geliyor diye de düşünüyor. Hani ben öyle kötümser olmak istemiyorum çünkü bunu tersini düşünen aklı başında müteahhitlerin olduğunu da biliyorum.
Tabii.
Yani onda tabii. Bir şüphe yok.
Ama tabii hocam kuralsızlık olduğu sürece bundan yararlananların da
tabii,
sayısının tabii, yüksek tabii, olduğunu düşünmek tabii, çok tabii. da yanlış değil tabii. Nitekim, yani ne kadar iyimser olursak olalım.
Şimdi bu yetkin mühendislik sistemini hayata geçiremediğimiz için yani biz yani mühendislik camiası içinde Türkiye'de binaların veya genel anlamda tesislerin, altyapı tesislerinin yalnız bina değil bunlar. Köprüler var, barajlar var, tabii. limanlar var. Yani mühendislik spektrumu fevkalade geniş bir şey, inşaat mühendisliği özellikle. Ve deprem Türkiye'de hemen hemen her yerde olan, istisnasız neredeyse her yerde olan bir büyük tehlike. Başa çıkmamız gereken bir tehlike, göz önüne almamız gereken bir tehlike. E buna rağmen bu kadar vurdum duymazlıkla hala süre gitmemiz Türkiye için çok büyük bir ayıp. Ama hayat devam ediyor ve
binalar yapılmaya devam ediyor.
Binalar yapılmaya devam ediyor. Daha yüksek binalar, daha komplike binalar, daha karmaşık binalar, daha zor zemin koşullarında, çok zor zemin koşullarında yapılan kazıklı çok büyük sistemler vesaire. E bunlar bilgi gerektiriyor. Bunlar eski bilgilerle yani bazı insanlar öyle zannediyorlar. Bu bilgi standarttır. Üç katlı binaya da aynı bilgiyi uygularsın. 50 katlı,
50 katlı
değil, binaya öyle da. Değil. Öyle değil. Yönetmelikler aslında şimdi bütün dünyada transformasyon geçiriyor. Türkiye bu
sadece bize has değil, değil
hayır,
mi hocam?
Hayır, değil, değil, değil. Ama Türkiye'de şöyle bir özel durum var. Şimdi Türkiye'de bakın, ben meslek hayatım işte 55 yıla yaklaşıyor. Gayet iyi görüyorum ben şeyi, tarihi.
Tarihi, evet.
Şimdi 1960'larda ben mezun oldum. İşte 70'lerin başında. Yani düşünün o zamanki işte bir malum işte 66-67 Demirel'in iktidara gelmesiyle işte biraz böyle kalkınma hamlesi şey oldu. O sırada bir inşaat faaliyeti şey oldu ama o zaman
düşünün, özellikle altyapı faaliyetleri değil mi o dönemde?
Altyapı faaliyetleri tabii önemliydi. Evet. Ama konut inşaatı da çok özellikle İstanbul'da, büyük kentlerde ama bilhassa İstanbul'da o zamana göre müthiş bir hızla şey
70'lerden itibaren değil mi?
Hatta 60'ların ikinci yarısından itibaren. 70'lerin başından itibaren. Ama şunu unutmamak lazım. O zaman diyelim 7-8 katlı bir apartman herhangi bir yerde yapıldığında beton sokakta
hazırlanırdı.
Evet. Evet. İşçiler tarafından kürekle tuvenan malzeme dediğimiz böyle yıkanmamış, elenmemiş, denizden çıkmış ne olduğu pek belli olmayan bir malzemenin üstüne çimento torbalarını şöyle püskürtürlerdi. Üstüne de sular gibi hortumla işte öyle.
Evet.
Şimdi bak nereden nereye geldik onu demek istiyorum. Bu yavaş yavaş gelişti ama mesela hazır beton teknolojisinin ülkeye girmesi çok eski değil. Ben gayet iyi şuradan hatırlıyorum. 97 yönetmeliği hazırlandıktan sonra ben o yönetmeliğin hazırlanmasında da epey katkıda bulunmuştum. Ondan sonra işte pek organize bir eğitim programı yapamadık ama o sırada hazır betoncular kendi birliklerini kurmuşlardı. Onlar da kendi betonu, hazır betonu promosyonunu yapmak istiyorlar. Anadolu'ya, evet. Anadolu'ya çeşitli şehirlerde işte toplantılar yapıyorlar. İşte bir vesileyle onlarla ben zaten bir kısmı tanıdığım arkadaşlardı. Ben de onlarla beraber gitmeye başladım. Hani onların yaptığı organizasyonlarla. İşte bir arkadaşımız, bir profesör arkadaşımız, malzemeci bir arkadaşımız hazır beton anlatıyor. Ben de o vesileyle yeni deprem yönetmeliğini anlatıyordum. Unuttum kaç tane şeye gittiğimizi ama böyle 8-10 şehre gittik o zaman. Ne zaman yani 97-98 arasında.
Hemen depremden 99 depremlerinden
evet, evet, önce
yani.
Önce evet, evet. Yani çünkü 97'de yönetmelik yayınlandı ama daha önce hazırdı şeyler zaten. Ondan önce biz eğitime başlamıştık yani. Şimdi düşünün yani o zaman ancak hazır beton girdi. Yani topu topu şurada 20 sene, 25 sene gibi bir mazimiz var. Bakın 25 senede nereye geldik? Bakın şu bizim yüksek binalara, bakın Maslak'a.
Tabii.
Bakın yani
İstanbul'un süreyeti tamamen değişti.
Bırakın İstanbul, Ankara ne hale geldi? İzmir. Ne hale geliyor? Giderek her gidişimde İzmir'de birkaç tane yeni yüksek bina görüyorum. Şimdi bütün kentler böyle. Geçenlerde eğitim dolayısıyla işte 2 ay önce Antalya'ya gittik. Şaşırdım Antalya'daki gelişme. Yani hakikaten yani ben çok sık gittiğim yerler değil ama yapılaşma, yüksek katlı binaların sayıca çokluğu inanılmaz. Şimdi Türkiye bu açıdan bakarsanız Avrupa'nın pek çok ülkesinden hatta deprem tehlikesinden maruz Avrupa'da az sayıda ülke var.
Tabii esas güney değil
tabii
mi?
Tabii işte İtalya var. İtalya. Başlıca İtalya var.
Yunanistan var.
İşte biraz eski Yugoslavya diyelim. Evet. Yani Slovenya, Sırbistan kısmen. İşte biraz Romanya, biraz Bulgaristan ama onlar bizim kadar değil hiçbir zaman. Biraz Portekiz ama onlar da azdır. Yani biz aslında en çok şey olan üç ülke İtalya, Yunanistan ve Türkiye'dir. Ama mesela yüksek bina gelişimi bakımından hiçbir yerde bu kadar yüksek bina yok.
Yok,
göremezsiniz.
Doğru.
Yani İtalya'nın zaten Orta İtalya ve Güney İtalya büyük ölçüde deprem tehlikesi altındadır. Ne Roma'da böyle bir gelişme görürsünüz, ne Napoli'de, ne bir yerde. Yunanistan derseniz zaten küçük bir ülke. Zaten yani uzun zamandır belki iktisadi bunalımla uğraşıyor ama yani zaten oralarda o yüksek binayı kaldıracak bir ekonomi de yok.
Evet.
Gerek de
böyle
yok.
Bir talep yani, ve istek talep de yok.
Talep de yok. Dolayısıyla mesela çok enteresan bir şey söyleyeyim. Şimdi Euro kodlar şey oluyor, yenileniyor. Bir İngiliz bir arkadaşımız vardır. Çok değerli bir arkadaştır. Yani İngiltere'deki en bir numaralı deprem mühendisi denilebilir. İngiltere'de deprem yoktur ama bu söylediğim Edmund Booth arkadaşım benim çok samimi ve iyi bir arkadaşım. Eski bir arkadaşımdır. Bir sürü projede beraber çalıştık.
Tabii dünya çapında şirketleri var.
Zaten o dünya çapındaki şirketlerden birinde çalışırdı eskiden. Şimdi serbest çalışıyor bir süredir. Şimdi Edmund Booth mesela şu anda Eurocode'lar revize ediliyor. Şu anda bitmiş olması lazımdı ama 1-2 sene daha sürecek herhalde. Herhalde 2020-2021'i bulacak. Ama esas büyük modifikasyonu 2030'da yapmak istiyorlar. Çünkü onlar da bu gelişmenin farkındalar. Ve Edmund Booth'un başkanlığında bir çalışma grubu kuruldu. Ben de ona üye oldum. Şimdi Edmund Booth'la bir toplantı yaptık. Yani bu 2030 vizyonu ne olabilir diye Avrupa'da. Yüksek bina konusu bize düştü. Çünkü bizden başka bilen yok.
Ha, enteresan.
Yani hani kişisel bundan bir pay çıkarmak için söylemiyorum.
Yok.
Ama bizim Türkiye olarak şeyimiz, yani deneyimimiz var. İşte şartnamemize de koyduk en sonunda. Yani şartnamemizin şu anda bir bölümü münhasıran yüksek binalara ayrılmıştır. Eurocode'da falan böyle bir şey yok şu anda. Ama deniyor ki yani çok da kabul de gördü. Ben çünkü onun bir nevi ön taslağını yazdım. İçerik taslağını yazdım. O da yayınlandı. Ve son toplantısında Eurocode 8'in bir komitesi vardır. Pardon, Eurocode'lar, genel Eurocode'lar komitesi. Orada da kabul edildi. Yani çalışılacak üzerinde bundan sonra. Şunu demek istiyorum. Türkiye'deki gelişme hızı, ivmesi diğer ülkelerden daha fazla. İnanın. Hatta Amerika'da bile yani belli Kaliforniya'da da geç başladı bu yüksek binalar. Eskiden azdı şimdi ama son 10-15 yıl içinde, 10 yıl içinde çok arttı. Amerika'nın çünkü ekonomisi bayağı. Son 10-15 yıl içinde Kaliforniya.
Bir de
çok,
özellikle Kaliforniya tabii
çok,
dünyanın
çok gelişti yani.
6. ekonomisi.
Şimdi orada biraz yüksek bina var. Yani deprem bölgesindeki yüksek bina. Çin'de var. Evet, Çin muazzam. Evet. O kadar yani, anlatabiliyor muyum? Şimdi Türkiye bu açıdan yani hani ileri bir ülke değil ama inşaat alanındaki transformasyon bakımından ve ilerleme bakımından pek çok ülkenin ilerisinde. Ama bunun bilgi altyapısı yok. Çok bilgi altyapısı yok demeyelim de çok zayıf. Ha, bilgi altyapısını tamam, şartnameler bunun bir kısmını sağlamaya çalışılıyor. Biz bir grup insan elimizden gelen şeyi yapıyoruz, bilim adamları, mühendisler. Ama esas olan biz değiliz. Esas olan bunları uygulayacaklar.
Uygulayacak olan insanlar.
Bu uygulama tabii platformu zayıf. Bu uygulama altyapısı zayıf. Onun için böyle acayip bir şeydeyiz yani. Hem harikalar yaratıyoruz, her şeyi biz yaparız diyoruz. Ama kusura bakmayın, biz çok az şey biliyoruz diyoruz.
Evet. Bir de tabii ki bu yüksek binaların bir kısmının da riskli olduğunu da ayrıca biliyoruz.
Maalesef ne yapalım yani şimdi bakın. Evet. Çünkü yönetmelikler, bir de o var tabii. Yönetmelikler belli bir program dahilinde ve sık olarak değiştirilmiyor Türkiye'de. Mesela yani Amerikalılar 3 ila 5 yılda bir değiştirirler yönetmeliklerini. Çünkü bu önemlidir. Yani o zaman bazı olaylar, çünkü yönetmelikler bir takım ekonomik veya toplumsal gelişmeleri öngöremiyor olabilirler. Yani şunu söyleyeyim. Mesela niye 97'de yüksek binalar hiç düşünülmedi? Yoktu o zaman. Yoktu. Evet. Ama 5-6 sene sonra başladı.
Evet.
Ama 2007'de bile biz yüksek bina şeyi yapamadık. Yani yüksek bina bölümünü ekleyebilmek ancak şimdi mümkün olabildi. Yani 2000'li yılların hemen hemen başında başlayan bir maceradır bu. Ben gayet iyi biliyorum. Biz benim Kandilli'deki odam Maslak'a bakar. Maslak'ta her gün bir binanın böyle yükseldiğini pencereden evet. görürdüm yani o zaman. Bu dediğim de 2000.
Bir de salgın gibi gelişiyor bunlar evet, Türkiye'de evet, hocam.
Yani. Tabii. Şimdi bunlar maalesef yani bu şeyi hala çözemedik. Şimdi gelmek istediğim noktayı şey yapmak, ifade etmek istiyorum. Şimdi artık bir nevi bıçak kemiğe dayandı. Biz yönetmeliğin hazırlanmasından sorumlu olan komisyon üyeleri.
Deprem yönetmeliğinden evet. bahsediyoruz.
Evet. Yani dedi ki bu böyle gitmeyecek yani. Buna bir özellikle özel binalar dediğimiz yüksek binalarda. Şimdi yalıtımlı binalar, deprem izolasyonlu binalar. Gündeme geliyor. Bunun sayısı önümüzdeki yıllarda mutlaka artacak. Yok değil, Türkiye'de var. Özellikle hastanelerde şu anda belki de dünyada birinci derecede kullanılan şey bu sistem bu. Türkiye dünyada bu bakımdan birinci olduğu bile söylenebilir sayı olarak. Çünkü Sağlık Bakanlığı belli bir yatak sayısının üzerindeki bütün hastanelerde bu sistemin uygulanmasını yani deprem izolatörlerinin binanın temellerinin altına konularak depremde binanın depremden daha az etkilenmesini hatta çok az etkilenmesini sağlayan bu çok güzel bir sistem bunlar. Bir büyük evet. yeni teknolojinin bize getirdiği bir avantaj. Bunu gerçekten hastanelerde kullanmak çok akıllıca bir yol. Evet, ama bunu konutlarda da kullanabiliriz. Kullanmamız lazım. Mesela Japonya'da bu teknoloji artık bütün ofis binalarına ve konut binalarına
yüksek katlı binalarda
yüksek özellikle. Katlı, orta katlı, yüksek katlı binalar. Yani bir de bu söndürücüler var. Bu damper sistemleri var.
Bunlar sönümlendiriciler.
Onlarla birlikte bu konu gelişiyor. Mesela evet. bu da şimdi bizim yeni yönetmeliğimizde var. Ama dediğim gibi bunun altyapısı zayıf. Ve buna bağlı kontrol hemen hemen hiç yok.
Evet. 16 Ocak tarihinde İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin direktörü ortak evet. dostumuz Kazım Gökhan Elgin Bey ile bir program yaptık. Evet. Evet. O örnekleri verdi. Evet. Başıbüyük Hastanesi'nde evet. 800 tane izolatör kullanılmış.
O çok büyük bir örnek.
Evet.
Çok büyük
önemli bir örnek.
Evet.
Değil
evet.
mi?
Evet. O bir mevcut hastanenin üstelik yani
evet.
Başıbüyük Hastanesi yeni yapılan bir hastane değil.
Değil. Güçlendirme mevcut, yapılan bir
evet,
hastane.
Mevcut bir hastane. Güçlendirme programı bağlamında izolatörle yapıldı güçlendirme.
Evet. Bir küçük ara verelim mi hocam? Bir müzik parçası dinleyelim. Tabii. Ondan sonra tabii. programımızın ikinci bölümüne geçeriz.
Kaç tarlası var, aman da kızlar ne zor yemiş kurçak yolmazı. Kurçak tarlasında yar yar gelir olmazı. Değdirme fesili yar yar kalkar da giderim. Evini başına yar yar yıkar da giderim. Hey! da kızlar ne zor imiş. Burçak olmazı. Burçak tarlasında yar yar gelin olmazı. Eğdirme fesini yar yar kalkar da giderim. Eğdirme başına yar yar yıkar da giderim. Eğdirme fesini yar yar kalkar da giderim. Eğdirme başına yar yar yıkar da giderim.
Radyodasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Programı Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte yapıyoruz ve birinci bölümün sonunda geldiğimiz noktada tasarım yönetmeliğinden bahsedeceğiz, değil mi hocam?
Tasarım gözetimi.
Gözetimi.
Yeni bir kavram, evet, getirildi. Bu Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde biraz önce sözünü ettiğimiz trajik durum diyelim. Yani aslında bir yandan binaların giderek sofistike hale gelmesi, bir yandan bizim altyapımızın yeterli olmaması,
kontrolsüzlük
ve buna bağlı olarak da formel anlamda bile, formel anlamda var, kağıt üzerinde biz öyleyizdir zaten, kanunlarımız, evet, falan her zaman tamamdır ama ne kadar işler altı dolu mudur, yani Türkiye'de formel anlamda tam manasıyla dört dörtlük gibi görünen kağıt üzerinde bir yapı denetim sistemi vardır ama uygulamada yoktur.
Evet.
Yani Türkiye böyle
bu kadar net yani.
Evet. Hani yoktur derken istisnalardan tabii söz etmemek
söz
lazım.
Söz etmiyoruz evet.
Yani genelde genel ortalamalardan konuşuyoruz. Bir de şu şeyi ayrımı yapmak lazım. Herhalde insanlar veya politikacılar veya halk biraz öyle düşünüyor. Denetim deyince şantiyede yapılan denetim daha ziyade anlaşılıyor. Doğru tabii, o çok önemli. Çünkü Türkiye'de o konuda biraz gelişme var. Eskiden işçilik çok kötüydü, işçilik koşulları. Sokakta beton karıp döküp
evet.
Yüksek bina, ya yüksek değilse orta yüksekte binalar yapıyorduk.
Şimdi beton kontrolleri
beton
vesaire.
Biraz daha iyi, evet. Daha iyi. Şantiye kontrolleri biraz daha iyi hale geldi. Şantiyelerde daha yüksek, daha ileri teknoloji imkanları kullanılıyor. Ne bileyim işte her bir şantiyede kule vincimiz var. İşte güvenlik şeyleri daha iyi vesaire vesaire. Eski oranla.
Evet. Ama ona rağmen gene
inşaatlarda... Tabii ki de kazalarımız oluyor. Kazalar, tabii. Ben relatif konuşuyorum Gürhan
evet,
Bey.
Evet, kayıplar, tabii, can
tabii,
kayıpları.
Çok daha eksiğimiz var. Evet. Çok daha eksiğimiz. Çünkü çok geriden geldik.
Evet. Bir de tabii hocam bu çeşitli sektörel birliklerin de önemli bir etkisi ve yararı oldu herhalde değil mi?
Hiç
bu
şüphesiz.
Kalitenin
hiç şüphesiz.
Hem artması hem denetlenmesi.
Hiç şüphesiz. Tabii aslında kaliteyi yükselten batıda da üretici ve kullanıcı birlikleri
yani değil
aslında
mi?
Tabii gayet tabii bu çünkü bir malını daha iyi ve hizmetini daha iyi satmak
tabii,
için
tabii.
Kaliteyi yükselteceksiniz. Eğer rekabet varsa tabii. Rekabet ortamı varsa. Eskiden rekabet yoktu. Bu işler rekabetsiz bir biçimde yürüyünce kimse kaliteyi hiç düşünmüyordu. Bugün de belli alanlarda düşünüyoruz. Belli alanlarda yine farkında değiliz. Yani açıkçası.
Evet.
Farkında olmadığımız alanlardan bir tanesi yapının projesinin kalitesi.
Proje derken hem inşaat projesini kastediyoruz.
Evet.
Hem mimari tasarımını kastediyoruz.
Evet.
Değil mi?
Tümünü.
Tümünü.
Yani mimariyle başlıyor. Arkasından işte Türkiye'de statik proje denir. Ama
evet.
Artık deprem de girince dinamik de oluyor. Statik, dinamik. Yapısal proje diyorum ben şuna.
Evet.
Yapı projesi yani. Yahut taşıyıcı sistem projesi. Daha
evet.
Güzel. Ama artı mekanik. Yani tesisat giderek
evet.
Önem kazanıyor. Şimdi eskiden
tabii.
Ne kaloriferi bile olmayan binalarda yaşıyorduk. Şimdi her şeyimiz var yani.
Evet. Havalandırma asansör sistemleri, var, havalandırma
asansörsüz
var.
Asansörsüz binalar yok.
Tabii, akıllı binalar.
Efendim elektrik ne kadar kullanıyorduk, ne kadar sınırlı kullanıyorduk. Bunların hepsi bir bütün
evet.
Proje olarak. Ama tabii şimdi Türkiye ölçeğinde en büyük bizim için tehlikeyi taşıyıcı sistem tasarımı oluşturuyor ve bunun temel nedeni de deprem.
Evet.
Biraz önce de belirttiğimiz gibi Türkiye'de neredeyse deprem olmayan yer yok. Evet, kimisinde daha az tehlike var, kimisinde daha çok tehlike var ama bir şekilde
ama ne
var.
Olursa olsun
ama Türkiye'nin risk. Özellikle ekonomik bakımdan önemli bölgelerinde, önemli kentlerinde başta İstanbul, İzmir olmak üzere çok büyük deprem riskimiz var.
Evet.
Bu deprem riskimizi, deprem tehlikesi ve riskini ayırırız daima. Çünkü deprem tehlikesi objektif olan bir olgudur. Yani bir doğal olgudur, bir tektonik olgudur. Risk ise biraz da bizim yarattığımız bir şeydir. Yani deprem tehlikesi altında
yol açacakları.
Kayıplara yol açmak söz konusuysa o zaman riskiniz var demektir. Kayıplara yol açacak şeylerden biri de binaların depreme dayanıklı olarak yapılması
evet.
Geliyor. Şimdi bu maalesef tabii sonuçları itibariyle çok trajik bir konu. Yani bir büyük deprem olduğunda yalnız mal kaybı olsa hadi biz bunu bir şekilde karşılarız diyebiliriz ama biz yaşadık 1999'u unutmadık. Binlerce, on binlerce kişi
ya.
Eğer ölüyorsa, can kaybı oluyorsa bu işin şakası yok. Şimdi bizim İstanbul'da 99 depremlerinden çok daha büyük felaketlerle karşılaşma potansiyelimiz maalesef var. Şimdi bu konunun şakası yok. Yani bu konuyu diğer konulardan ayırmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Ve bu ihmal ettiğimiz proje konusunu özellikle deprem tasarımı açısından yani taşıyıcı sistem tasarımının çok önemli belki bugün itibariyle en önemli kısmını oluşturan depreme dayanıklı yapı projesi açısından çok ciddiye almamız lazım. Bu programlarda defaatle konuştuk Hürrem Bey. Halkta bu konuda bir talep maalesef yok. Halk bu konuda biraz da bilgisiz korkarım. Yani bu özellikle bilgisayar programlarının artık her alanda çok yaygın kullanılmasından dolayı ki tabii bu alanda da kullanılıyor.
Orada da ciddi bir kontrolsüzlük evet, olduğunu programımızda evet, ama tekrarladınız.
Ama işte halkta şöyle bir izlenim var. Yani bu konu standart bir konu. Yönetmelikler zaten her şeyi tanımlıyorlar.
Evet.
Programlarda bu işi gayet güzel programlıyorlar. Dolayısıyla bu iş çok güzel yapılıyor. Yani hatta daha önce de ki programlarımda da söyledim. Geçen gün bir başka vesileyle bir ortamda yaptığım konuşmada da ifade ettim. Yani mesela vatandaşta şöyle bir şey var. Yeni yönetmelik çıktı. Ah çok iyi, bundan sonra binalarımız iyi olacak.
İyi olacak.
Yani tamam, yeni yönetmelik bundan sonra daha iyi binalara katkıda bulunacak. Ama uygulamayı iyi yapamazsanız.
Hocam vatandaşları yani, bir tarafa bırakalım. Şehircilik Bakanımız bile aynı şeyi söylüyor. Yani 99'dan sonraki binaların evet, hepsinin evet, son evet, derece sağlam olduğunu. Evet, 90
yönetmelik sayesinde.
Yönetmelik sayesinde. Evet.
Yani işte böyle bir algı var. Şimdi yönetmeliklerin gelişmesinin kaliteye katkısı yok değil. Gayet tabii.
Muhakkak.
Var ama
muhakkak,
bakın bunu abartmamak lazım. Yani şimdi bilakis baştan beri söylediğimiz gibi yönetmelikler daha karmaşık hale gelince mühendislerin problemleri giderek artıyor. Mühendis yönetmeliğin ne demek istediğini anlayamayacak duruma geliyor. Niye? Çünkü kendisinin bilgi düzeyi çok düşük.
Tabii.
Kalitesi, bilgi kalitesi çok düşük. Problem burada. Ne yapacağız? Nasıl çözeceğiz? Bu problemi hala çözemedik.
Evet.
Hala çözemedik. Bu çözememek ne demek biliyor musunuz? Biz gelişecek bir ülkeyiz. Türkiye basit bir ülke değil. Bir takım bunalımlar gelir geçer. Türkiye yine büyür. Türkiye büyük bir dünya ülkesidir. Ve gelişecektir. Muazzam bir insan potansiyeli ve doğal potansiyeli olan bir ülkeyiz biz. Ama ileride de bunlar başımıza daha büyük riskler getirmesin diye biz risklerimizi çok arttırmayalım diye çabalıyoruz. Dolayısıyla bütün bu yönetmeliklerin hazırlanması daha iyi, daha
ve
güvenli.
Ve işin projeden başlatılması.
Tabii tabii. Yani.
Değil mi?
Yönetmelik çünkü esas projeyi tanımlar zaten. Yani çoğu insan deprem yönetmeliğinin ne olduğunu da bu bakımdan iyi algılayamıyor. Yönetmelik projenin nasıl yapılacağını anlatıyor. Bir gazeteci bana geldi geçen sene. Deprem yönetmeliğini bambaşka bir şey zannediyormuş. Bir takım efendim şunları yasaklayan, bu binaları yasaklayan. Bu böyle bir şey değil dedim.
Şey değil.
Çok sukutu hayale uğradı ve gitti arkadaş. Evet. Benden şey yapmadan. Demek
haber
almadan.
De olmadı sonra.
Evet, çünkü kafasındaki şey o değilmiş. Bilmiyormuş yani açıkçası.
Peki bu tasarım gözetimi dediğimiz şimdi bir belge midir?
Şöyle efendim. Şimdi bu denetim sistemi özellikle yani bina projelerinin yapı sistem, bina taşıyıcı sistem projeleri, yani deprem mühendisliği projeleri bakımından çok yetersiz. Çünkü hatta yok. Enteresan bir şey. Kağıt üzerinde olan proje denetimi ya tasarım denetimi fiiliyatta yok. Yok. Herkes birbirinin üstüne atıyor. Belediye baksın diyor. Ya bu denetim kuruluşları herhalde imzalıyorlar yani. Çünkü kağıt üzerinde onlar sorumlu gibi ama kimsenin umursadığı yok. Bunu herkes biliyor. Aklı evvel müteahhitler de ne yapıyorlar? Efendim bunun halkta da böyle kuşkuşu olmasın diye. Gidiyor bir üniversitede bir üniversite raporundan üniversite profesöründen bir rapor alıyor.
Rapor alıyor.
O üniversite raporu, üniversite profesörü kimdir, neyin nesidir bu işten anlar mı anlamaz mı hiç önemli değil. Önemli olan döner sermayeye de oradan gelir geliyor. Üniversiteler de memnun
ve
burada.
Ve üniversitenin de kaşesini.
Kapı gibi bir tane bak şeyim var diyor. Üniversite raporum var diyor. Vatandaş da buna inanıyor. Bu da çok büyük bir
aldatmaca.
Çok büyük bir şey yani. Çok büyük bir istismar yani. Üniversitelerimiz açısından da çok kötü bir şey. Ha, bugüne kadar yürüyen bu. Şimdi bu sistem olmaz. Onun için madem biz artık yönetmeliğimize şimdi formel olarak yüksek binaları, yalıtımlı binaları koyduk. Çok özel kazıklı sistemlerde, çok kötü zemin koşullarında sistemlerin nasıl hesaplanacağı, bu yapı zemin etkileşimi dediğimiz bir olay var.
Nasıl olması gerektiği.
Bunların hepsi yönetmelikte çok ayrıntılı olarak var. Ama bu konuları mühendislerimiz bilenleri var, bilmeyenleri var. Onun için dendi ki bu özel binalar için. hepsi için değil. Tanımlandı belli bir sınır içinde. Bunlar için özel bir kontrol mekanizması getirelim. Bunu eskiden beri düşünüyorduk da ama nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Onun için biz dedik ki şöyle yönetmeliğin daha birinci bölümüne, giriş bölümüne şöyle bir şey yazdık. Aşağıda belirtilen 5-6 tane madde var orada. Özel konular, demin dediğim gibi işte yüksek binalar, yalıtımlı binalar ve diğer işte yapı zemin etkileşimi, özel analiz gerektiren projeler vesaire. Bunlar açık seçik tanımları var. İlgili bölümlere referanslar vererek. Bu alanlarda projenin başlangıcında tayin edilecek bir tasarım gözetmeni.
Daha başında.
Evet, daha başında.
Yani hiçbir şey yok
ortada. Hiçbir şey yapılmadı.
Evet.
Yani projenin içeriğinde o konular var. Ama o konularda proje hesabı kitabı yapılacağı belli. Baştan itibaren devreye girmek üzere bu konuları iyi bilen, bu konularda deneyimi, eğitimi, uygulama deneyimi, teorik bilgisi yeterli olan kişilerden, ki bunlara tasarım gözetmeni adı verildi, bunlardan bu tasarım gözetmenliği hizmeti alınmak zorundadır diyor yönetmelik şimdi. Bu kadar. Ama tabii bunu nasıl işleyeceğini bu mekanizmanın yönetmeliği yazması mümkün değil. Yönetmelik teknik bir yönetmelik.
Tabii.
Onun için altına bir maddede şöyle bir şey yazıldı, mealen söylüyorum. Efendim bu konu, bu yönetmeliğin yürütülmesi ve işte tasarım gözetmenlerin seçimi vesaire ilgili hususlar konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlidir dendi. Yönetmelikte öyle bir madde var. Yani ihtiyacı koydu ortaya, bu böyle bir gözetim mekanizması gelecektir. Bu konudaki düzenlemeler de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacaktır dendi.
Yapılacaktır, evet.
Evet. Şimdi yönetmelik 18 Mart 2018'de yayınlandıktan sonra tabii Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu görevi olarak tanımlandığı için bu konu çalışmaya başladı. Ve sonuç olarak işte çok kısa bir süre önce bu konuda bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tebliği yayınlandı. Bir tebliğ olarak bunu.
Yani tasarım gözetimi konusu bir tebliğe bağlanmış.
Evet, bir nevi yönetmelik ama adı evet. Tebliğ şimdi. Yani evet. Onun şey bürokratik nedenini bilmiyorum. Niye evet. Tebliğ diyorlardı. İşte. Bu şimdi yayınlandı. Bu henüz 20 gün oldu. Yani 11 Ocak'ta yayınlandı. Şimdi bu bir kurum oluşturuluyor bir nevi. Bir özel binalar mühendislik komisyonu diye. Bir komisyon kuruluyor. Bu komisyon...
Özel binalar...
Mühendislik komisyonu.
Mühendislik komisyonu, evet.
Bu komisyon 5 kişiden oluşacak. İkisi öğretim üyesi, 2 tanesi Çevre Şehircilik Bakanlığı üyesi, biri de AFAD üyesi olmak üzere. Bu komisyon belli bir formatı var. Bunu çok detaylı bu tebliğde nasıl başvurulacağı, hangi belgeler... Ve hangi alanlarda kualifikasyon değerlendirilecek? Belli bir kualifikasyon değerlendirme sistemi getirildi. Belli ne bileyim işte eğitimden tutun yazdığı makale, yaptığı yayınlar, varsa doktorası, master'ı, efendim işte çalıştığı, bitirdiği ilgili alanda yaptığı veya kontrol ettiği projeler. Bunların hepsinden belli puanlar verilecek. Ve sonuçta belli puanı toplayanlar, ki bunların içinde de burada da 4 ayrı konu var. Ayrı konularda uzmanlık belgesi verilecek, tasarım gözetmenliği. Çünkü deprem mühendisliğinde ihtisas çok arttı yani. Bir konu, bir uzman kişi her şeyi bilemeyebiliyor.
Tabii.
Beraber çalışmak gerekiyor. Onun için 4 ayrı uzmanlık
var. Nedir bu 4 ayrı uzmanlık?
Yani şöyle şimdi... Mesela bir tanesi deprem tehlikesi analizi özel olarak ve deprem kayıtlarının seçimiyle ilgili bir ayrı bir şey var. Buna işte tasarım gözetmenliği uygulama alanı bir dedik.
Evet.
Birinci alan bu. İkincisi zeminle ilgili. Zemin araştırmaları, zemin çalışmaları, dinamik zemin çözümleri, yapı zemin etkileşimi konuları. Bu da ayrı bir konu. Bu hem yapıcıların hem zemincilerin bir arada çalıştığı... yeni bir meslek dalları gelişiyor bu alanda yani aslında böyle. Üçüncü konu özel analizler. Bizim ileri düzeyde analizler kullanıyoruz özellikle yüksek binalarda ve bazı özel binalarda. Bu analizlerin uzmanları. Dördüncüsü yüksek bina uzmanları. Beşincisi yalıtımlı bina uzmanları. Beş tane alan var böyle. Şimdi bu komisyon bu başvuruları alıp ve bunları değerlendirip bu başvuran kişiler eğer gerekli kualifikasyonları sağlıyorsa bunlara bu uzmanlık alanında tasarım gözetmeni belgesi verecek.
Sadece kişiler mi yoksa şirketler değil?
Şöyle kişiler vasıtasıyla şirketler. Ama evet. Bazı tabii tecrübe bazı kişi. Evet. Yani şirketler olabiliyor ama kişiye bağlı.
Bağlı olmak evet. Kaydıyla.
Şimdi
bu ne zaman uygulamaya girecek hocam bu? Bunun tarihi belli
mi? Şu anda girmiş gibi.
Öyle mi?
Tabii çünkü yönetmelikle
yönetmelik
beraber
devreye girdiği için.
Ama tabii
için...
tam girdiğini söyleyemiyorum. Evet. Yani şimdi bu işte özel binalar mühendisi komisyonu yeni belirlendi üyeleri.
Siz var mısınız içinde?
Evet ben de varım.
Evet buna çok sevindik hocam.
Olmak istiyordum çünkü hasbelkader bu fikir babası benim.
Evet.
Bu sistemin çünkü.
Senelerdir tekrarlıyorsunuz hocam.
Uzun mücadelelerle bunu kabul ettirdim.
Evet, evet.
Bunun şimdi uygulamasının iyi olmasını istiyorum. Yani iyi başlamasını istiyorum aslında. Hiç değilse bir sene aslında benim için ilave bir yük bu.
Hiçbir maddi olmaz mı?
Tabii. Hiçbir maddi karşılığı falan da olmadığını özellikle söyleyeyim.
Evet.
Öyle bir şey yanlış anlama özellikle olmasın.
Zengin olamayacaksınız yani.
Tersine bu... bütün... Tersine neden diyorum? Çünkü çıkar çatışması olmasın diye bir takım müşavirlik işleri yapamayacağım. Yapabileceğim müşavirlik işlerini yapmayacağım.
Ha yapmayacaksınız.
Tabii yapamayacağım.
Evet.
Yani mümkün değil bunu yapmak.
Evet. Kurul üyeleri için bu gerekli yani.
Yani açıkça yazmıyor ama benim etik anlayışım tabii, bunu gerektiriyor
tabii,
yani.
Tabii.
Yani
son derece önemli.
Bunu yazmasa bile bunları yapmak lazım
evet.
Yani. Dolayısıyla şimdi yeni kuruluyor bu şey. Müracaatlar yeni alınıyor işte.
Alınmaya başlandı mı?
İşte daha geçen hafta bakanlık bir işte bakanlığın sitesinde bir link upladılar. Orada işte başvuru için gerekli evraklar nedir filan vesaire onları.
O zaman dinleyicilerimizden ilgilenen
evet,
olabilir
evet.
Ve Şehircilik
evet.
Bakanlığı.
Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü var.
Evet.
Onun bakanlığın şeyinde web sayfasında o müdürlüğün şeyine girerlerse Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
bölümüne girerlerse
evet, bölümünde bu link herhalde var orada.
Evet. Oradan başvuru.
Oradan bütün şeyleri hazırladı. Yani oradaki evet. Bürokratlar hazırladı bunların şeylerini. Bir takım formlar, neler isteniyor, ne yapılıyor, nasıl başvurulacak.
Evet, bu aynı zamanda hukuki bir konu.
Tabii hukuki
yani.
Bir
hem
konu.
Hem bürokratik
tabii,
hem
tabii.
Hukuki.
Şimdi
bir
bu konu ilginç bir konu tabii. Türkiye için yepyeni bir uygulama. İşte bazı kişiler karşı çıkıyorlar. Bazı kişiler çok olumlu görüyorlar. Kolay bir şey
daha
değil.
Daha hemen tepkiler başladı yani
tabii
olumlu ve olumsuz.
Şimdi bakın Türkiye'de hep böyledir yani. Başka alanlarda da böyledir. Bir konu iyi yürümüyor. Ne yapalım? Bu işi düzeltelim. Peki düzeltelim. Hadi düzeltelim. Hadi bir şey yaptık. Bu sefer düzeltilen şey neyse bu sefer o eleştirilmeye başlanır.
Evet.
Ya ama yaptınız ama burası da bunun eksik. İşte şöyle olsa daha iyi olurdu. Ben bunların hepsini bir yerde normal karşılıyorum aslında tabii.
Çok normal.
Bu yapılan
tabii.
Şey dediğim gibi bir deneydir bir yerde. Türkiye'de evet. İlk defa yapılıyor.
Bir de sessiz kalınsaydı daha kötüydü
tabii,
değil
bakın,
mi?
Tabii bakın. Şimdi böyle bir sistem buna benzer diyelim. İlham alınan bir sistem var. Amerika'da bir sistem ama sistem çok farklı aslında yani. Bu Türkiye'nin koşullarına uyarlanmış bir sistem getirilmeye çalışıldı. İngilizce'de peer review denilen Amerika'da yüksek binalar için Kaliforniya'da falan uygulanan sistem bu. Ama orası liberal bir ülke olduğu için böyle bu kadar regülasyona falan ihtiyaç olmadığında zaten uzmanlığı bilinen kişiler bu işi yapıyorlar. Efendim tamam falanca doktor bu işi yaptıysa diyor belediye zaten onu kabul ediyor böyle yönetmelikler falan. Var ama çok detaylı değil. Şimdi yani Türkiye'de ise her şeyi yönetmeliğe dök, her şeyi satırına kadar yazmadan hiçbir şeyi düzenleyemezsiniz. Bu da Türkiye'nin belki de Doğu kafasının bir şeyidir yani. Türkiye'de her şey yazılacak.
Tabii.
En ufak bir şey yazmazsanız yönetmelikte de öyle. Yönetmelikte diyoruz ki yani mesela kardeşim sen bunu niye yapmadın? Bak şu hesabı niye yapmadın? Yönetmelikte yazmıyor hocam diyor. Ya yönetmelikte yazıyor ama çok vurgulanmamış. Senin gözünden kaçmış. Evet diyor ya da vurgulanmamış. Ben de yapmadım diyor. Batı'da bu böyle değildir. Batı'da bir sürü konu yönetmelikte sadece bir satırla şey olur bırakılır.
Genel prensibi
ama uygulamada mutlaka yapılır.
Evet.
O konuların her şeyin yönetmeliğe yazılması, bütün ayrıntısıyla yazılması gerekmez. Çünkü bütün ayrıntısıyla yazılınca da bir takım başka tehlikeler girer. Evet. Durum böyle.
Evet.
Şimdi sonuç olarak yepyeni bir macera başlıyor yani Türkiye'de.
Hocam bu maceranın siz ne zamandan beri peşindeydiniz
evet,
zaten.
Evet. Yani,
o nedenle de.
Ben aslında memnunum tabii.
Tebrikler yani. Teşekkür ederim. Çok önemli. Ayrıca internet üzerinden de tebrikler geliyor. Bahsettiğimiz sektörel birliklerden yetkili bir arkadaşımız program nefis diyor. Üç tane de alkış
çok memnun oldum.
Koymuş. Bitmesin istiyorum resmen diyor. Ama biz de bitirmek zorundayız tabii evet. ki. Zamanımızı tamamladık ama bir ay sonra tekrar bu konuya döneceğiz herhalde. Daha detaylarını konuşacağız ama evet. sizin belirtmek istediğiniz bir iki nokta daha var sanıyorum buna ilişkin.
Yok bu konuda işte bakalım uygulama başlayacak.
Evet. Bir takvim var mı bu konuda? Yani başvuruların süresi?
Yok yok sistem çünkü şimdi aslında şöyle haline. Biraz gecikti bile denilebilir. 1 Ocak'ta bu yürürlüğe girdiğine göre 1 Ocak'tan önce bu sistemin oluşturulması lazımdı.
Tabii.
Ama işte Ankara'da ancak bunu şey yapabildiler yani bürokratik. Şey işte bakan imzası vesaire şusu busu. Şimdi yani birisi bir yüksek bina projesini tasdik ettirmek istese bakanlığa başvuracak. Öyle yazıyor bu tebliği diyor ki sen daha başlarken projeye başvuracaksın. Ve şöyle olacak aslında ilginç de bir şey var. Bu unvanı alan kişiler internet sitesinde bu sitede yayınlanacak. Uzmanlık alanlarına göre 5 tane alan var. Yapı sahibi bu, o kişileri kendi seçecek. Onu veya bunu yani aslında bir anlatabiliyor muyum?
Ha yani.
O yetkiyi alanlardan evet. hangisi varsa o şeyin içinde, uzmanlık alanının içinde. Şimdi dolayısıyla şu anda bile bunların hazır olması gerekiyordu. Yani bir ayı kaybettik aslında. Bir aydır yönetmelik pratik olarak ya teorik olarak şeyde yürürlükte ama. Şimdi biraz gecikerek şey olacak. Neyse ki işte inşaat piyasasının durgunluğu burada bunu
burada işe yaradı.
İşe yaradı.
evet. evet. Hocam çok çok teşekkürler. Rica Sağ ederim. Olun. Evet bu hafta Nuray Hocam'la birlikte tasarım gözetimi konusunu ele aldık. Ama birkaç tane daha sorumuz var. Onları da bir ay sonraki programımızda soralım. Ayrıca dinleyicilerimizden de sorular gelebilir.
Tabii.
Onları da not ederiz ve bu konuyu konuşmaya devam edelim. Çünkü bir de yapılacak olan seçimlerin sonuçları da var.
Evet, evet.
Uygulamanın kesin...
Bunun güzel tarafı şu, bütün bu proses internet üzerinde şeffaf olarak yürüyecek.
Çok önemli. Çok
yani
önemli.
Bütün bu denetim mekanizmasının evrakları da herkese açık olarak... Şeyde görünecek.
İnternette görülecek. Evet. Tekrar teşekkürler hocam.
Rica ederim.
Efendim gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
Hoşçakalınız.
Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.